Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanındaki uzman isimlerle ele alıyoruz. Bugün kanser tedavisinde yeni gelişmeleri, akıllı ilaçları, kişiselleştirilmiş tedavileri ele alacağız. Kemoterapi artık kullanılmayacak mı? İmmünoterapi ile tedavi başarısı nasıl? Tüm bu soruların yanıtlarını uzmanından öğreneceğiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Coşkun. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası başlıyor efendim. Sayın Coşkun, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli hocam, kanser tüm dünyada ölüm nedenleri arasında baktığımız zaman kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Ve her geçen günde yeni kanserli hasta sayısında artış olduğunu görüyoruz. İşte bunda işlenmiş gıdalar, kirli hava, buna bazı gene dış etkenler önemli bir şekilde yer alıyor ve bu kanser görülme sıklığını artırıyor. Elbette tedavi seçenekleri ve başarı oranları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu başlıklardan başlamak istiyorum. Son yıllarda sık sık hepimizin duyduğu, aşina olduğu akıllı ilaç kanser tedavisinde. Akıllı ilaç nedir? Kemoterapiden bir farkı var mıdır? Öncelikle dilerseniz buradan başlayalım.
Evet, akıllı ilaç kemoterapiden oldukça farklı bir tedavi seçeneği ve artık son dönemlerde tüm dünyada, ülkemizde de tedavi olarak devreye girmiş durumda. Aslında genel bir kavram akıllı ilaç. Buradaki akıllı ilaç dediğimiz, diğer ismi hedefe yönelik tedavi dediğimiz uygulamalar. Buradaki amaç kemoterapiye kıyasla tümör hücrelerini, yani kanser hücrelerini daha özel bir şekilde hedef alması. Kemoterapi biliyoruz ki normal hücreleri de kanser hücrelerinin yanında öldürüyor. İşte saç dökülmesi yapıyor, ağızda yaralar yapabiliyor, ishal yapabiliyor, ciddi bir takım reaksiyonlar. Normal biz kanser hücresini öldürmeye çalışırken normal hücrelere de zarar veriyoruz. Bunu da biliyoruz.
Ve kişinin bağışıklık sistemi de ciddi oranda düşüyor değil
tabii,
mi hocam?
Bağışıklık sistemi de düşüyor ve dolayısıyla bunu belli aralıklarla vermek zorunda kalıyoruz kemoterapiyi. Örneğin yani çoğunlukla 3 haftada bir vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu yan etkiler ve özellikle de bağışıklık ancak kendine geliyor. Bazen uygulanan protokollere göre 2 haftada bir, haftada bir, 4 haftada bir olanlar var. Ve belli bir sayının üzerinde kemoterapiyi kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Çünkü vücudun kendi hücrelerine az önce dediğim gibi çok ciddi zararlar verdiği için belli bir noktadan sonra artık insanın bunu kaldırması, hastanın bunu kaldırması mümkün olmuyor.
Bununla ilgili tam sayı tabii ki tümörün türüne göre, evresine göre değişiyordur kemoterapi ama en az ne kadar, en fazla ne kadar olabiliyor hocam?
Yani,
var mı böyle bir kriter?
Kanser türlerine göre ve kanserin evresine göre farklı protokoller var. Koruyucu amaçlı verdiğimiz zaman işte en sık kullandığımız sayı aslında 6 diyebiliriz. Ama işte meme kanserinde risk durumuna göre bazen 2 farklı ilacı 8 defa kullanabiliyoruz. İşte akciğer kanserinde 4 kür dediğimiz uygulama yapabiliyoruz. Genellikle koruyucu olarak verdiğimizde maksimum işte 4 ile 8 arasında diyebiliriz. Hastalığın tekrarlamasını, yayılmasını önlemek amacıyla verdiğimiz tedaviler. Ama eğer hastalık yayılmışsa, ilerleme göstermişse ve tedavi etmek amaçlı veriyorsak, yani korumadan farklı olarak, o zaman sayı biraz tedavinin fayda etmesine bağlı, biraz yan etkilere bağlı. Bazen çok daha uzun, işte 12, 14, 16 kere dahi kemoterapi verdiğimiz durumlar olabiliyor. Fayda etmeye devam ediyorsa ve fayda edeceğini öngörebiliyorsak.
Peki akıllı ilaç bu noktada hangi aşamada giriyor? Yani kemoterapi olan bir hasta akıllı ilaç tedavisi de alabiliyor mu hocam?
Alabiliyor. Akıllı ilaç şöyle, bazen tek başına verebiliyoruz akıllı ilacı. Dediğim gibi genel bir kavram. İşte immünoterapi dediğimiz bağışıklığı uyaran tedavi sistemi de bunun içerisinde. Veyahut tümörün gelişmesi, metastaz yapmasına yol açan yollar var, yolaklar var. Bunları bloke eden tedavi yöntemleri de yine bunun içerisinde. Bunları bazen tek başına kullanabiliyoruz, bazen kemoterapi ile beraber kullanabiliyoruz, bazen kemoterapi verip arkasından bu akıllı ilaçları kullanabiliyoruz. Yine kanser türlerine göre ve evrelerine göre farklı durumlar var. Son dönemlerde koruyucu amaçlı olarak da hani birçok kanserde fayda ettiğine dair çalışmalar var. İlk başlangıçta hastalığı yayılmış, ilerlemiş olan hastalarda
Akıllı ilaçlar
kullandık
için
akıllı ilaçları.
kastediyoruz.
Ama son dönemde az önce bahsettiğim gibi kemoterapi yerine veya kemoterapi ile beraber kullandığımız akıllı ilaçlar da mevcut. Ama bunlar için hastanın bir takım özelliklerinin uygun olması lazım. Yani körlemesini her hastaya vermiyoruz. Çünkü akıllı ilaç dediğimiz tümör hücresini hedeflediği için tümörün üzerinde bir reseptör olacak veya tümörün bir takım işte proteinler üretiyor olacak veyahut işte immünoterapiye yönelik bize gösterge olabilecek bir takım özellikleri olacak bağışıklık tedavisinden fayda görebileceğine dair. Bunları analiz ettikten sonra bunları bazı kanser türlerinde koruyucu olarak da kullanmaya başladık artık.
Şimdi buradan dinleyicilerimiz mutlaka merak ediyorlardır akıllı ilaç tedavisini konuşurken hangi kanserler ya da her kanser ve her evre için biraz önce aslında birazcık bahsettiniz, değindiniz ama hocam her kanser türü ve her evre hastası akıllı ilaçtan faydalanabilir mi? Bunu birazcık daha açabilir miyiz?
Yani şöyle her kanser hastasını kendine özel değerlendirmemiz gerekiyor. Yani o hastanın işte moleküler, genetik haritasını çıkarmamız gerekiyor. Hangi moleküler genetik özellikleri var çıkarmamız gerekiyor. Çünkü akıllı ilaçların birçoğu eğer bir reseptör varsa veya tümörde üretilen bir protein varsa o proteini, o reseptörü öldürerek kanseri durduruyor veya kanserin gerilemesine sağlıyor ya da kanserin yayılmasına engel oluyor. Dolayısıyla bunları analiz etmemiz gerekiyor. Yani bu her kanserde hemen hemen kullanılabilecek
Şu
akıllı
anda
ilaçlar
peki en
var.
çok meme, akciğer kanserinde mi
En çok
kullanılıyor hocam?
kullandığımız aslında akciğer kanseri, daha sonra meme kanseri, bağırsak kanseri, mide kanseri ama hemen hemen tüm kanserlerde var. Ama oran olarak baktığımızda uygun hasta oranları işte 10 hastadan biri, 10 hastadan ikisi, bazen 10 hastadan 5'i gibi hani %50'ye kadar ulaşabiliyor uygunluk açısından. Bunların uygun
Buradan bir
olması
mucize gibi lanse etmemek lazım bunu.
tabii.
Yani mutlaka dediğiniz gibi hekimin karar vermesi lazım. Her profile uygun bir yöntem
Kesinlikle,
olmayabiliyor.
kesinlikle ve eğer ama uygunsa da mucizeviye benzer neticeler
Evet,
aldığımız
çok
oluyor.
başarılı
Yani çok
sonuçlar.
yayılmış hastalıklarda bile bu akıllı ilaçlarla tamamen şifaya giden durumlar elde ediyoruz. Ama bu oran her hastada söz konusu değil. Ama her hastaya bu gözle bizim bakmamız gerekiyor.
Peki Sayın Hocam, kemoterapi ya da diğer yöntemlere de biraz sonra değineceğiz. Bir yaş grubu var mıdır? Mesela akıllı ilaç şu yaş grubunda kullanılamaz diye. Çocukluktan yetişkine, yaşlıya kadar her kanser hastası her yaş grubunda alabilir mi akıllı ilacı?
Yani şöyle çocukluk kısmı tabii ayrı. Çocukluk kanserleri de ayrı. Hani benim branşım
Hı
da değil. O
hı.
yüzden onunla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim ama çocukluk bitip işte erişkinliğin başladığı yaştan çok ileri yaşa kadar bu akıllı ilaçların alınması mümkün. Hatta kemoterapiye göre yaş ilerlediği zaman kemoterapiyi birçok hasta kaldıramıyor. İşte beraber eşlik eden kalp hastalıkları, başka rahatsızlıklar nedeniyle. Bu hastalarda bazen hani kemoterapi seçeneği de olmasına rağmen immünoterapi veya diğer akıllı ilaçları tercih etmeye çalışıyoruz. Çünkü kullanabilmesi daha mümkün hastaların yaş ileri olduğunda.
Türkiye tıpta çok ileri. Dünya ülkelerine baktığımız zaman birçok gelişmiş ülkeden çok daha önemli bir yerde. Hem sağlık altyapısı hem sağlık profesyonelleri, hekimlerimiz gerçekten çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Akıllı ilaç tedavisini yurt dışındaki gelişmiş ülkelerle Türkiye'yi kıyasladığımız zaman İngiltere'de örneğin, işte Almanya'da ne tedavi olunuyorsa Türkiye'de de vatandaşlarımız bu tedaviye erişebiliyorlar mı hocam?
Yani şöyle söyleyeyim hani Amerika Birleşik Devletleri'ni ayrı tutuyorum ama hani Avrupa'da işte bahsettiğiniz Almanya, İngiltere gibi birçok ülkeden birçok alanda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani ilaca erişim açısından da kullanılabilirlik açısından da. Ama bunların tabii değişik süreçleri oluyor. İşte geri ödemeler vesairelerle ilgili. Ama hekimlerimiz dediğiniz gibi çok kaliteli, hastaneler çok kaliteli. Dolayısıyla hani Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha
İyi durumda.
iyi durumda. Hatta işte o ülkelerden hastalar da onkoloji alanında dahi sağlık turizmi bünyesinde ülkemize yani Rusya'dan, Avrupa'dan birçok hasta da gelip burada tedavi almak istiyorlar.
Sayın hocam, akıllı ilaçları konuşuyoruz. Biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi kemoterapi ile kıyaslandığı zaman hastanın sağlık kalitesi açısından çok önemli faydaları var.
Evet.
Sağlam dokuların korunması amacıyla. Peki bu bizim aklımıza şu soruyu getiriyor. Acaba kemoterapi ileride kalkacak mı?
Yani yakın dönemde böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bazı kanser türleri var. Kemoterapi gerçekten çok etkili. Kemoterapi ile o kanseri tamamen tekrarlamasını önleyebiliyoruz, yayılmasını önleyebiliyoruz veya iyileştirebiliyoruz. İşte testis tümörleri diyebiliriz, lenfomalar diyebiliriz. Örnek olarak birkaç tanesini söyleyebilirim. Dolayısıyla bunlar da zaten kemoterapi standart. Çünkü bunlarla kemoterapi ile istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Belli bir süre verdikten sonra. Ve bu grupta tabii sonuçlar çok iyi olduğu için bu akıllı ilaçların, immünoterapilerin araştırılma ihtiyacı dahi olmuyor. Sonraki safhalara kalıyorlar. Kemoterapi yakın zamanda kalkacak diyemeyiz. Kemoterapi hala onkolojideki en önemli tedavilerimizden
Temel ve
birisi.
standart
Evet.
tedavidir.
Ama onun yanına akıllı ilaçların etkilenmesi, beraber verilmesi, öncesi verilmesi, sonrası verilmesi gibi birçok alternatif hastalığın tekrarlamasını, riskini azaltıyor. Hastaların daha uzun yaşaması, tamamen iyileşmesi ihtimallerini artırıyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir tablodayız ama sürekli tabii yeni bir çalışma, yeni bir araştırma gelişme halinde. Onkoloji gerçekten hani bir ay sonra bile yeni bir tedavi, yeni bir alternatif, yeni bir şey çıkabiliyor ortaya.
Bilim böyle bir şey zaten hocam,
Evet.
değil mi? Sürekli değişiklik gösterebiliyor. Kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz zaman bu da hedefe yönelik tedaviyle aynı anlama mı geliyor hocam?
Yani şöyle eskiden işte meme kanseri dediğimiz zaman işte meme kanserinin tedavisi şudur. İşte ameliyat olur, arkasından işte radyoterapi alır, kemoterapi alır gibi standart uygulamalar vardı. Ama az önce bahsettiğim bu akıllı ilaçların hedefe yönelik tedavinin ortaya çıkmasıyla her hastayı bizim artık bireysel olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani her meme kanseri aynı değil. Birçok
Genetik
özelliği ben
kodlamalarına mı bakılıyor?
kesinlikle genetik kodlamalarına bakıyoruz, genetik özelliklerine bakıyoruz. Çünkü birçok genetik özelliğe göre geliştirilmiş hedefe yönelik ilaçlar, akıllı ilaçlar var. Dolayısıyla her hastayı kendi özelinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu sonuçlara göre normalde işte meme kanseri önceden bir genel cerrahi doktorumuz ameliyat yapacakken bu sonuçlara göre diyoruz ki işbirliği içerisinde çalışıyoruz zaten. Bu sonuçlara göre bizim önce kemoterapi ile beraber akıllı ilaç vermemiz lazım. Sonra ameliyat yapmamız lazım. Neden? Çünkü ameliyat neticeleri sonuçları bu durumda daha iyi şeklinde. Yani eskiden ne olurdu? Eskiden hasta geldi. İşte hastalıkta yayılma yoksa direkt ameliyat yapılıp işte sonucuyla bakardık. Ama şu anda bir multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilerek hastanın genomik haritalaması çıkarılarak ona yönelik tedavi planlaması yapmamız gerekiyor. Bu meme kanseri örnek, işte akciğer kanseri de buna dahil, bağırsak kanseri de, mide kanseri de, tüm kanserler buna dahil. Yani kendi üzerinde değerlendirmek
Kısaca
gerekiyor.
şöyle diyebilir miyiz hocam? Hangi kanser türünde olursa olsun iki hastanın olduğunu düşünelim. Evreleri aynı, tanıları aynı ama mutlaka genetik araştırmaları yapıldığında kişiselleştirilmiş tedavi her ikisi için farklı
Evet,
olabiliyor.
bambaşka seçenekler olabiliyor. Dolayısıyla yani bunu mutlaka değerlendirmemiz lazım günümüzde.
Yan etkilerini aslında biraz önce söylemiştik zaten kemoterapiyle bu akıllı ilaçların. Ama şu anda alışık olduğumuz artık böyle hepimizin bilir hale geldiği bir başka tedavi yöntemi var. Sürekli birçok kanser türü için konuşuluyor, immünoterapi. Biz buna haberciler olarak daha iyi anlaşılsın diye aslında vücudun komandoları diye söylemiştik, savaşan hücreler diye. İmmünoterapi nedir hocam ve şu anda kanser tedavisinde onun yeri ve başarı oranları nasıl gidiyor?
İmmünoterapi kanserde şu andaki günümüzdeki en popüler tedavilerden birisi ve yan etki dediğimiz gibi kemoterapiye göre kesinlikle çok daha az. Buradaki uygulama yani etki mekanizması şöyle, kişinin bağışıklık sistemini daha aktif hale getirerek kanser hücrelerini öldürmesini hedefleyen bir tedavi. Yani dışarıdan uyguladığımız ilaçlarla vücudun bağışıklık sistemi daha etkin hale geliyor. ve kendisi, hastanın kendisi kanserle çok daha iyi savaşır hale geliyor. Şöyle söyleyelim, yani herkes de milyonlarca kanser hücresi gelişiyor zaman içerisinde ve vücudun bağışıklık sistemi bunları öldürüyor. Hiçbirimizin haberi olmadan kansere dönüşebilecek hücreler aslında vücut bağışıklık sistemi tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ama tabii kanser geliştikten sonra bazı kişilerde bu immün sistem, yani bağışıklığın baskılanması, bağışıklığın etki etmesi daha yetersiz kalmış olabiliyor. İşte vücutta bir takım mekanizmalar var. T hücrelerin dediğimiz bağışıklıkta savaşan
Evet.
hücrelerin aktif hale gelmesini engelleyen bir takım proteinler, yolaklar, reseptörler var. Bu immünoterapide biz bu T hücrelerin aktif hale gelmesini engelleyen yolları bloke ediyoruz ve dolayısıyla aktif hale getiriyoruz. Yani normalde o kişinin aslında belki immün sistemi aktif halde olsa o kanser hiç gelişmeyecekti. Ama
Aslında
ne?
T hücreleri silahlandırıyorsunuz diyebilir
Evet,
miyiz
T
hocam?
hücrelerini silahlandırıyoruz ve kendi kendine savaşmasını sağlıyoruz. Bunun tabii hiç yan etkisi de yok değil. Çünkü bağışıklığı uyardığımız zaman işte otoimmün hastalıklar dediğimiz, romatolojik hastalıklar dediğimiz birçok hastalık var. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin zarar verdiği. Burada da gördüğümüz yan etkiler aslında maalesef bu bağışıklık sisteminin fazla uyarılmasına bağlı. İşte karaciğerde, akciğerde, ciltte birçok yerde reaksiyon şeklinde bağışıklığın artmasına bağlı yan etkiler olabiliyor. Yani hiçbir yan etkisi yoktur dememiz kesinlikle mümkün değil ama kemoterapi oranla çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Ama ilaç dediğimiz şey aslında baktığınızda zaten zehir. Onu ilaç yapan nerede, nasıl, hangi dozda
Tabii.
kullanıldığıdır, değil mi hocam?
Kesinlikle. Ve bunu verdiğimiz zaman bir takım reaksiyonlar olabiliyor. Örneğin işte diğer akıllı ilaçlarla kıyasladığımızda o reaksiyonlar bazen bize bu tedavinin etkili olabileceğini önden gösterebiliyor. Çok aşırı reaksiyon olursa da maalesef bu immünoterapiyi çok fayda etme ihtimali olmasına rağmen kesmek zorunda kalıyoruz. Çünkü çok ciddi yan etki yaptığı zaman artık hasta bunu kullanamaz hale geliyor. Nadiren bu durumlarla karşılaşıyoruz. Ve hangi hastada bu immünoterapi duyarlıdır diye baktığımız bir takım markerlar var tümörün özelinde. %100 değil ama immünoterapinin hangi hastada daha faydalı olabileceğini öngörebiliyoruz bu markerlarla ve özelliklere bakarak.
İmmünoterapi yine tüm kanserlerde ve her evrede uygulanabiliyor mu hocam?
Evet, yani şöyle yayılmış hastalıkta, metastatik hastalıklarda tüm kanserlerde
Aynı
uygulanabiliyor.
akıllı ilaçlar gibi
Evet,
aslında.
ama onun özelliğinin uygun olması bize şeyi gösteriyor. Yani fayda etme ihtimali daha yüksektir diye. Bazı kanserlerde hani öyle bir şeyimiz elimizde faydalı olacağına dair bir delil olmasa dahi yine uyguluyoruz. Fayda gören hastalarımız da oluyor. Ama erken safhalarda yani hastalığı ameliyat olmuş, temizlenmiş, vücutta tümör olmayan hastalarda birkaç hastalık grubu var sadece şu anda immünoterapinin koruyucu olarak etkili olduğu olan. Onlar da yine tercih ettiğimiz oluyor uygulamada.
Sayın hocam, kemoterapiden bahsederken kemoterapi ile birlikte alan hastalarda bağışıklık sisteminin baskılandığını söylemiştik. Bununla ilgili sorun var. Şimdi immünoterapiye baktığımız zaman da bu da bağışıklık sistemini harekete geçip yükselten bir tedavi. İkisinin bir arada kullanıldığı durumlar olabiliyor mu? Yani hem kemoterapi
Tabii.
alan hasta immünoterapi alabiliyor mu? Bu bir çelişki olarak değerlendirilmiyor, değil mi?
Yani şöyle çelişki olmuyor. Yani kemoterapi bağışıklık sistemini baskılıyor. İşte kanser hücrelerini öldürüyor ama aynı zamanda da işte bağışıklığı baskılıyor, kemik iliğini baskılıyor. Ama bu genel bir baskılama. Biz ama kemoterapinin yanında immünoterapi verdiğimiz zaman sadece bu özellikle kanseri hedef alan T hücrelerini uyardığımız için hani o da bir destek olarak ilave katkısı oluyor. Kemoterapi ile beraber başlayıp sonra kemoterapiyi kesip immünoterapiyi genellikle bu uygulamalarda devam ediyoruz.
Peki bu üç tedavinin uygulanma olasılığı var mı hocam? Yani bir hasta kemoterapi artı belli bir evreden sonra kişiselleştirilmiş bir tedavi, akıllı ilaç tedavisi ardından immünoterapi.
Yani bu tür uygulamalarımız var aynen. Yani hastanın durumuna göre, tümörün gerileme durumuna göre ama hani immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler aslında benzer. Hani kemoterapi ile beraber başlanıp sonra kendi başına devam ettiğimizde hastalığı kontrol ediyorsak diğer bir hedefe yönelik tedaviye gerek olmuyor. Ama eğer yeterince yanıt alamazsak ve hastalık tekrarlama olursa o zaman diğer basamağı devreye sokuyoruz.
Bu yenilikçi tedavilere baktığımız zaman sizin de biraz önce vurguladığınız gibi aslında ilk standartta metastaz yapmış son evre, yani evre 4 dediğimiz hastalarda daha çok kullanılıyordu. Şimdi yavaş yavaş ilk
Kesinlikle.
kısımlara doğru, ilk evrelere doğru iniyor. Evre 4 dendiği zaman, böyle bir tanı konduğu zaman bunu tedavi edilemez diye algılamak doğru bir yaklaşım mıdır hocam? Yani evre 4 hastalığın iyileşme şansı var mıdır?
Yani şöyle, eskiden hani bundan 10 sene önce deseniz hani böyle bir hastalığın iyileşme şansı yok diyebilirdik. Ama günümüzde özellikle bu genomik haritalama, hedef yönelik tedaviler, immünoterapiler, akıllı ilaçlarla bazı hastalarda evre 4 olmasına rağmen tamamen şifa elde ettiğimiz oluyor ve biz bunu mutlaka araştırıyoruz. Çünkü bu çok kıymetli bir durum. Ona yönelik işte kullandığımız bu tür ilaçlar o hastalarda uygun mudur diye inceleme yapıyoruz. Ve tamamen iyileşen, işte aradan 20 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş, artık yılda bir kontrole gelen hastalarımız var. Ama tabii yüksek bir oran değil bu, düşük bir oran. Ama tamamen ümitsiz diyeceğimiz bir durum değil bu yeni ilaçlar sayesinde.
Yenilikçi tedaviler böyle. Bunu bir kenarda tutmak lazım. Gerçekten her geçen günde bilim ilerliyor ve belki önümüze bir süre sonra bambaşka tedavi yöntemleri de çıkacak. Ama burada standart tıbba baktığımız zaman tedavideki en önemli seçeneklerden birisi cerrahi. Her kanser türü cerrahiye uygun mudur hocam?
Yani şöyle, cerrahi aslında kanserin temel tedavisi. Yani cerrahideki mantık tümörün çıkarılması, etrafında da bir sağlam alan bırakılarak çıkarılması temel tedavilerden birisi. Ama işte bu konuştuğumuz gibi yeterli olmayabiliyor hastanın risk durumuna göre. Nadiren bazı kanser türlerinde cerrahi yapmanın bir manası, faydası olmayan kanser
özellikle
türleri var.
Akciğer kanserinde ileri evrede sanırım dokunulamıyor
yani
değil mi hocam?
Yani ileri evrelerde eğer hastalık yaygınlaşmışsa cerrahi kesinlikle uygulamıyoruz, çok özel durumlar hariç. Ama erken evre olan hastalarda da işte nazofarenks kanseri dediğimiz kanserde, lenfomada, buna benzer birkaç tane hastalıkta cerrahi olmadan bizim uyguladığımız kemoterapi veya akıllı ilaçlarla beraber hastalığı tamamen iyileştirebiliyoruz. Bunlar da zaten cerrahi, sadece bir biyopsi teşhisi koyduktan sonra uyguladığımız tedavilerle hiç cerrahiye gerek olmadan tamamen iyileşme olabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda cerrahi tedavi birçok kanserde mutlaka uyguluyoruz. Ama dediğim gibi görür görmez hemen değil, bazen işte genomik değerlendirmesini yapıp önce tedavi verip sonrasında ilaç tedavisi, sonrasında ameliyat yaptığımız durumlar oluyor. Eskisi gibi ezbere değil.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Buradan öncelikle tüm dünya kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Hocam hemen kanser demişken, meme kanserinde de kadınlarda en çok korkutan şey bir uzuvun, yani memenin kaybı oluyor. Bu son teknolojilerle bir cerrahi uygulanmaksızın meme kanserinde de tedavi şansı var mıdır hocam?
Meme kanserinde günümüzde standart cerrahi olmadan meme kanseri tedavi ihtimali hemen hemen yok. Hani araştırmalar var bunlarla ilgili, lazer vesaire gibi. Ama memenin tamamını almadan, memenin sadece bir kısmını çıkararak, dolayısıyla memeyi kaybetmeden uygulayabildiğimiz tedaviler var ve günümüzde artık birçok hastada memenin tamamını almıyoruz, bir kısmını çıkartarak, memeyi koruyarak, memenin görüntüsünü koruyarak tedaviler uyguluyoruz. Bazen ama işte buna uygun hale getirmek için önce tedavi verip, kemoterapi, akıllı ilaç verip, daha küçültüp, memenin hepsinin alınmasına gerek olmayacak duruma getirip sonrasında cerrahi, kısmi cerrahi uyguluyoruz.
Sayın hocam, çok merak edilen sorular var ama zamanımızın daralıyor. Son kısımlarına geldik. Hemen bir cümleyle şu soruya da cevap almak isterim sizden. Işın tedavisi olarak bildiğimiz radyoterapi her hastada uygulanmayabiliyor. Burada kimlere uygulanabilir? Buradaki kriter nedir? Bir iki cümleyle alabilir miyim?
Yani şöyle, radyoterapi lokal dediğimiz bölgesel bir tedavi. Bazen cerrahi yerine, cerrahi yapılmasının imkansız olduğu durumlarda veyahut hastanın cerrahi kaldıramayacak olduğu durumlarda radyoterapi uyguluyoruz. Onun dışında daha çok kullandığımız alan bir ameliyat olmuş hasta ve bölgesel olarak tekrarlama riski yüksek olan hastalarda koruyucu amaçlı olarak radyoterapi uyguluyoruz. Ama birçok hastada da radyoterapiye gerek olmuyor. Artı palyatif dediğimiz, işte ağrı, kemiklerde veya başka organlarda bir bası ağrı varsa o şikayetleri azaltmaya yönelik yine radyoterapi uyguluyoruz. Ama her hastada gerekmiyor. Onu değerlendirmemiz gerekiyor.
Bir de çok merak edilen bir konu var. Aslında herkesin aklından geçen ve istediği bir şey. Bununla bitirelim istiyorum. Kanserin aşısı olabilir mi korunmak için hocam?
Korunmak için kanser aşısı kavramı şu anda söz konusu gözükmüyor. Çünkü çok farklı kanserler var, farklı kanser türleri var. Ama kansere yol açan işte hepatit B virüsü, işte karaciğer kanserine yol açabiliyor.
HPV gibi.
HPV virüsü rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Bunların yapılmasıyla bu kanserleri aslında önlüyoruz. Ama genel olarak bir aşı yapılıp işte hasta kanser olmasın gibi bir şeyimiz yok. Kanserde kullandığımız aşı bizim kanser olmuş kişilerin tedavisinde yine bağışıklık üzerinden etkileyen tedaviler şu andaki gündemimizde olan.
Sayın hocam, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Yenilikçi tedavilere ilişkin sizden son gelişmeleri, Türkiye'deki durumu ele aldık. Tekrar katkılarınız için
Ben de
sağ olun,
teşekkür
var
ederim.
olun. Sayın dinleyiciler, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Coşkun'u ağırladık. Kanser tedavisinde yeni gelişmeleri, akıllı ilaçları, kişiselleştirilmiş tedavileri konuştuk. Kemoterapi, immünoterapi, akıllı ilaç tedavilerini kimlere uygulanabileceğini tüm detaylarıyla ele aldık. Sayın Coşkun, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Yeşim Sert Karaaslan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim Efendim. De yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın ve rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.